Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir günde, güzel bir günde yine mikrofon başında sizlerleyiz. Sizler de radyolarınızın başına hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Takvim yaprakları 10 Ağustos 2022'yi günlerden çarşambayı, Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden de dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk bölümde herkes için iç sağlığı ve güvenliği köşemizde sizlerle olacağız. Hatırlayacağınız üzere geçen hafta bu köşemizde çalışma hayatında kimyasal risk etmenlerini konuşmuştuk. Bu hafta ise çalışma ortamında karşılaşabileceğimiz fiziksel risk etmenlerini konuşacağız. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü çalışma uzmanı Barış Konuklar stüdyomuzda olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Doğu Akdeniz'deki varlığını korumaya devam ediyor. 9 Ağustos günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen törenle Abdülhamit Han sondaj gemisi ilk görev yerine doğru yola çıktı. Mersin'in Taşucu Limanı'ndan törenle uğurlanan Abdülhamit Han sondaj gemisi, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak en güçlü sondaj gemisi olmasıyla Mavi Vatan'da yetkinliğimizin sürdüğünün önemli bir göstergesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözleriyle yeni sondaj gemisi Doğu Akdeniz'deki kapsamlı iş planımızın ilk adımıdır. Efendim ikinci bölümde yayınımıza Avrupalı Türkler köşemizle devam edeceğiz. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver stüdyomuzda olacak ve Abdülhamit Han sondaj gemisi özelinde Türkiye'nin Mavi Vatan'daki varlığını konuşacağız. Güne Bakan başladı.
Aşık olmaktan mı söyle? Aşk seni bulunca hep kaçar mısın böyle? Gidip konuşsaydın ya orada dururken. zaman aşık olsan tuhaflaşıyorsun. Küçük bir çocuktan çocuk oluyorsun. Gidip konuşsaydın ya orada dururken, iki lafın belini kırıverseydin ya, belki o cesaret edemedi.
Herkes için iş sağlığı ve güvenliği.
Efendim burası uzaklara yakın eden radyo. Sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan programını dinliyorsunuz ve yayınımız Herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizle devam ediyor. Efendim, geçtiğimiz hafta bu köşemizde kimyasal risk etmenlerini konuşmuştuk çalışma hayatında. Bu hafta farklı bir konuya değineceğiz. Fiziksel risk etmenlerini konuşacağız bu defa. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü çalışma uzmanı Barış Konuklar şu anda stüdyomuzda. Barış Bey hoş geldiniz.
Hoş buldum.
Nasılsınız, iyi misiniz?
İyiyim, sağ olun, siz iyisiniz.
Bizler de iyiyiz, çok teşekkürler. Yine sizlerden önemli bilgiler alacağız çalışma ortamında karşılaşabileceğimiz kazalar ve bu kazalardan korunmak için neler yapabileceğimize dair. İsterseniz şuradan başlayalım. Fiziksel risk etmeni ne demek? Çalışma ortamında karşılaşabileceğimiz fiziksel risk etmenlerinden bahseder misiniz bizlere?
Tabii, memnuniyetle. Fiziksel risk etmeni en genel tabiriyle temas yoluyla ortaya çıkan veya temas yoluyla çalışana bulaşan, aktarılan risk etmenleri. Fiziksel risk etmenleri dendiği zaman bunlar gürültü, titreşim, aydınlatma, termal konfor ve elektromanyetik alan başlıklar altında sıralanabiliyorlar. Hı hı. Biz fiziksel risk etmenlerini adı üstünde fiziksel, yani kişinin bedenine, fiziğine temas eden, üzerinde bir etki bırakan veya o şekilde aktarılan, kolundan, bacağından, uzuvlarından, başından aktarılan veya bunlar üzerinden zararını veren etmenler olarak basitçe tanımlayabiliriz.
Evet. Bizler kamu çalışanıyız, masa başında çalışıyoruz. O evet. Yüzden rahatız ama pek çok sektör var. Örneğin fabrikalarda çalışanlar var, sanayide çalışanlar evet. var. Onlar gürültüye çok fazla maruz kalıyorlar evet. değil mi? Hatta bunun yanında titreşim yapan aletlerle çalışıyorlar.
Tabii.
Bu konuda da dikkatli olmak gerekiyor.
Gürültü zaten bizim sanayide, yani ağır sanayide ve genel olarak sanayide en çok karşılaştığımız maruz kalım kaynağı. En çok insanların farkında olmadığı, yani işitme duyusunu kaybettiğini fark etmiyor bir insan. Siz de sesle ilgili bir iş yapıyorsunuz. Evet. Çok daha aşinasınızdır bu konuya. Bir insan duymadığını, bir çalışan duymadığını fark etmiyor. Ancak ne zaman fark ediyor bir çalışan? Eve gidiyor. İçeriden erkekse karısı veya hanımsa kocası diyor ki şu telefon sesini, özür dilerim, televizyon sesini biraz kıs, bas bas bağırıyor diyor mesela. Evet. Halbuki o çalışan onu artık işitme duyusunu kaybettiği için farkına varmıyor. Bu nedenle insan farkına varmadığı için ona çok normal geliyor. Bu nedenle çok tehlikeli aslında iş hayatındaki gürültü. Zamanla kaybediyorsunuz bu duyunuzu ve siz bunun farkına varmıyorsunuz geri kalan yıllar içinde. Farkına varıldığında da artık işten geçmiş oluyor. Çünkü işitme duyusundaki kayıplar geri döndürülebilir kayıplar değil. Hı hı. Bunu en güzel örneği şöyle verebiliriz. Çok güzel bir benzetme var bu konuda. Ben çok beğeniyorum bunu. Parklardaki çimler misal. Eğer üzerine bir kere bastıysanız kulağımızdaki o kılcal algılayıcılar. Evet. Bir daha artık geri kalkmıyor, düzelmiyor. Sonsuza kadar öyle kalıyor. Onu tedavi etmenin başka bir yolu yok.
Evet. O yüzden koruyucu önlemler şart. Dikkatli olmak gerek. Bu işlerle çalışırken bir kulak tıkacı bile hayatımızı kurtarabilir. Kulaklarımızı koruyabiliriz. Öyle değil mi? Tabii. Peki fiziksel risk etmenlerinin risk derecesi nasıl değerlendiriliyor?
Fiziksel risk etmenlerinin risk derecesini nasıl değerlendirdiğimizi şöyle anlatayım ben size. Bu etmenlerin her biri için uluslararası kabul görmüş metotlar var. Bu metotları kullanarak ölçüm yapılması gerekiyor aslında. Yani hani burada var veya yok diyemiyoruz biz genel olarak. Ölçüm yapıyoruz ve sayısal bir veri veriyoruz. Şu an ülkemizde bu etmenlerin ölçümünü yapma yeterliliğine sahip 138 adet özel iş sağlığı ve güvenliği ölçüm laboratuvarı bulunuyor. İş hijyeni ölçüm laboratuvarı bulunuyor. Biz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı İSKÜM olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü olarak bu laboratuvarların yeterliliğini değerlendiriyoruz, denetliyoruz ve onlara yeterlilik belgelerini biz veriyoruz. Yani bizden aldıkları belgelerle bu laboratuvarlar sahada ölçüm gerçekleştiriyorlar. Yetki alan laboratuvarlarda kendilerine talepte bulunan iş yerlerine gidiyorlar ve diyorlar ki bu aradaki sağ ölçümlerini yapabiliriz, yapmanızı istiyoruz diyorlar ve yapıyorlar işverenler için. Ölçüm yapıldıktan sonra elde edilen sayısal veriler raporlanıyor ve o işlerin iş güvenliği uzmanı o verileri varsa eğer mevzuattaki sınır değerlerle veya mevzuatın işaret ettiği standartlardaki sınır değerlerle karşılaştırıyorlar. Yani bizim mevzuatımızda bir sınır değer olmayabiliyor. Bazı parametreler var böyle olmayanlar. Ama diyor ki mevzuatımız şu an bir sınır değerimiz yok ama buradaki sınır değerlere bakabilirsiniz diye bir standardı işaret ediyor. Bu konuda da herhangi bir açığımız yok neyse ki. Ardından işveren veya o işverenin altında çalışan iş güvenliği uzmanı iş hijyeni ölçümü yaptırmak istediği özel laboratuvarı İSKÜM'ün internet sitesinden iskum.gov.tr'ye giriyor. Yetkilendirilmiş laboratuvarlar başta altında hangi laboratuvar yetkilendirilmiş ölçüm yaptırmak istediği parametrelerden diye bakıyor. Ölçüm yaptırmak istediği parametreye göre laboratuvarını belirleyip bir veya birden çok çıkabilir tabii ki onlara başvuruyor ve ölçüm talep ediyor.
Evet. Bu da İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün sağladığı çok güzel bir
hizmet. Evet, tabii. Evet. Ve günceldir. Yani her gün güncellenir. Laboratuvarlarımız yetkilerini, parametrelerini güncellerlerse biz hemen onları işleriz oraya. Laboratuvarlar kapsamdan çıkarlarsa yine güncelleyebilir. Şöyle güncelleyebilir. Ya başka kapsamına başka parametre katabilir. Veya artık o kapsamları ölçüm yapmayı bırakmış olabilir laboratuvar tam tersi. Evet. Biz her türlü güncellediğimiz için işverenler veya iş güvenliği uzmanları piyasadaki bizim internet sitemizden en güncel verilere ulaşabilirler.
Peki. Peki ülkemizde fiziksel risk etmenleri konusundaki mevzuatın kapsamı nedir? Biraz da bundan bahseder misiniz bizlere?
Evet, az önce bir girizgah yaptık.
Evet.
Gürültü için çalışanların gürültüyle ilgili risklerden korunmalarına dair bir yönetmeliğimiz var. Yönetmeliğimizin adı bu. Titreşim için de titreşim özelinde yine çalışanların titreşim ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmeliğimiz var. Aydınlatma ve termal konfor için hangi standartlara göre yapılması gerektiği ve nasıl değerlendirilebileceği İş yeri, bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelikte belirtiliyor. Burada doğrudan başka standartlara atıfta bulunarak onlara bakılması, onlara referans veriyor, onlara bakılması gerektiği söyleniyor. Elektromanyetik alan konusunda şu an ülkemizde mevzuat çalışması devam ediyor. Avrupa Birliği'nin bu konudaki direktifleri var. Bunlar temel alınarak halihazırda süren bir çalışma mevcut bakanlığımızda. Elektromanyetik alan ölçümleri Türkiye Atom Enerjisi'nin kurumunun sorumluluğunda şu anda.
Evet.
Onlar ölçümleri yapıyor. Yani biz bakanlık olarak bunları yapmıyoruz.
Elektromanyetik alan da çok kapsamlı.
Çok.
Şimdi burada ne var? Bilgisayar var, hoparlörlerimiz var,
evet.
Mikrofon var. Diğer tarafta yayın masamız var falan. Burada da böyle bir manyetik alan var değil mi?
Hepsi elektromanyetik alan kaynağı bunlar. Çok az, çok az ama evet hepsi kaynak, doğru diyorsun.
Evet, tabii sağlığı etkiliyor tabii. Sonuçta. Ne kadar zarar görüyoruz? Eğer zarar görüyorsak bunların da önlemini almamız gerekiyor.
Tabii, kesinlikle haklısınız. Evet.
Peki fiziksel risk etmenlerin ölçümleri nasıl yapılıyor? Daha sonra bu ölçümler nasıl değerlendiriliyor? Ayrıntılı bilgi alabilir miyiz sizden?
Tabii tabii, memnuniyetle. Şöyle adım adım anlatayım ben size aslında süreci. Az önce yine küçük bir giriş yapmıştım. İşveren o iş yerinin iş güvenliği uzmanıyla birlikte ölçüm yapılması gereken çalışma alanlarını ve hangi parametrelerden ölçüm yapılması gerektiğini belirliyor. Sizin bir iş yeriniz var, bir atölyeniz var, büyük bir fabrikanız da olabilir, hiç fark etmez. Çalışma sayısına bağımsız olarak. Oradaki çalışanlar tabii ki bazı parametrelerden fiziksel etmenlere maruz kalıyorlar. Gürültü, titreşim, termal konfor, aydınlatma, bunları tek tek de kalabilir. Hepsine birden de maruz kalabilirler çalışmanın yapılan işin içeriğine göre. Bunlar belirlendikten sonra az önce de belirttiğim gibi İSKÜB internet sitesine giriyorlar. Hangi laboratuvarların o parametrelerde ölçüm yapmaya yetkili olduğunu öğreniyorlar. Ve diledikleri laboratuvarla iletişime geçiyorlar. Daha sonra laboratuvar iş yerine gidiyor. İş yerine gittiğinde öncelikle çalışma ortamında bir ön inceleme yapıyor. Bizim işimizin aslında en önemli noktası burası. Yapılan ön inceleme, çünkü hangi parametrelerden çalışanların bir maruz kalma yaşadığı, hangi parametrelerin kaç adet çalışanı etkilediği, hangi bölgelerde geçerli olduğu, bu ön inceleme sonucunda ortaya çıkıyor. Gerekirse birkaç kişiden oluşan maruz kalım grupları belirleniyor. Onlar özelinde bir ölçüm yapılıyor. Gerekirse işin içeriğine göre de herkes tek tek bir çalışan olarak değerlendirilip tek başına herkesten tek tek ölçüm alınıyor. O tamamen çalışma ortamının koşulları, işin içeriğiyle alakalı konu. Öncelemenin ardından iş yerinin ölçüm yapılması için talepte bulunduğu çalışma alanlarında talep edilen fiziksel etmenlerin ölçümlerinin uygun metoda göre nasıl yapılması gerektiği belirleniyor. Ardından da ölçüm işlemine geçiliyor. Bu ölçümlerin her biri birkaç dakikada sürebiliyor, birkaç günde sürebiliyor. Bu tamamen kullanılan uluslararası metoda bağlı, metodun size emrettiği kurallara bağlı. Örneğin gürültü ölçümleri sizin çalıştığınız yere, yaptığınız işe bağlı olarak biz bu ölçümleri 15 dakikada bitirebiliriz. 6-7-8 gün dahi sürebilir. Yani o tamamen
uzun bir süreymiş.
Evet, işinize bağlı olarak. Örneğin siz bir forklift sürücüsünüzdür. Fabrikada girmediğiniz, çıkmadığınız depo yoktur, atölye yoktur. Sizi en az 3 gün bir kere kesinlikle ölçeceğiz gürültüyü, maruz kaldığınız gürültüyü. Ama hep tek düze bir gürültüye maruz kalan bir çalışansınız veya yaptığınız işler bölünebiliyorsa görevlere, bir marangozsunuz örneğin. Her gününüz testere başında 2 saat, matkap başında 2 saat, planya başında 2 saat şeklinde geçiyorsa, bu hiç değişmiyorsa aşağı yukarı yıl içinde, her birinden 15 dakika ölçüm alarak sizin işinizi 1 saatte maruz kalımınızı belirleriz. Tamamen işin homojenliğine bağlı. İşiniz çok tek düze gidiyorsa sorun yok, ama eğer belirsizse o yüzden o kadar çok uzun süre ölçüm almanız gerekiyor ki o belirsizliği azaltalım.
Yani net sonuçlar elde edebilmek için uzun süreli bir araştırma yapılması
kesinlikle
gerekiyor.
Zaten ki... o belirsizliği düşürmek için, yani doğru sonuç verin diye aslında bu.
Evet.
Ardından dikkat edilmesi gereken çok önemli nokta var. Bizim burada verdiğimiz, raporladığımız sonuçlar, aslında ortaya çıkan sonuçlar günlük maruz kalım değeri. Bu günlük ibaresi çok önemli. Çünkü bütün metotlar, bütün standartlarda yapılan ölçümlerde verilen sonuçlar bir çalışma gününü 8 saat üzerinden temel alıyor, hesaplıyor ve 8 saatlik bir maruz kalım değeri veriyor size. Bu çok önemli. Örneğin gürültüde biz İSKÜM olarak TSN ISO 9612 standardını kişisel gürültü ölçümleri için kullanıyoruz. Türkiye'de laboratuvarlara yetki verdiğimiz standart da bu. Başka standarttan yetki vermiyoruz biz. Bütün laboratuvarlar, az önce saydığım 138 laboratuvarda bu standarttan ölçüm yapıyorlar. Bu standart az önce söylediğim gibi 15 dakikada bitebiliyor, birkaç günde sürebiliyor. Yapılan işe ve varsa onun alt görevlerine bağlı olarak bu süre tamamen o ölçüm sırası, ölçümden önceki ön incelemeye bağlı olarak belirleniyor. Ardından ölçüm aletlerinden alınan veriler standardın uygun gördüğü formüller kullanarak hesaplanıyor ve böylece çalışanın günlük kişisel gürültü maruz kalım seviyesi desibel A cinsinden anlık tepe değerinde desibel C cinsinden hesaplanıyor. Mevzuatımızda sınır değerlerimiz var. Az önce sınır değerimiz olan parametreleri söylemiştim size. Gürültü tonlardan bir tanesi, desibel A için 87 desibel, desibel C için ise 140 desibellik bir sınır değerimiz var. Yani çalışanlar Türkiye'de 87 desibel A ve 140 desibel C üzerindeki bir yerde çalışamazlar. Kanundan yasak.
Evet. Aslında şöyle baktığımızda, anlattıklarınızı da dikkate aldığımızda çok önemli bir konu olduğunu anlıyorum.
Evet.
Şimdi bu seslere çok maruz kalarak çalışan insanlarda belli oranlarda işitme kaybı olduğunda, örneğin bir yangın çıktı fabrikada, iş yerinde.
Tabii.
Alarm çaldı ve onun sesini duymayabilir. Tabii. Dolayısıyla o yangında hayatını kaybedebilir, değil mi?
Tabii tabii.
Böyle işitme kaybına maruz kalan kişiler birim değiştirebiliyor mu? Ya da işverenler o makinenin başından alıp başka bir birime verebiliyor mu? Bu konuyla ilgili örnekler var mı bildiğiniz?
Güzel bir noktaya değindiniz. Aslında şöyle toplayayım ben sorunuzu. İş sağlığı güvenliğinin temeli aslında ilk dediniz ya, hemen gereken önlemi al, işte kulaklığını tak demiştiniz siz programı ilk başladığımızda. İş sağlığı güvenliğinin temelinde aslında kulaklık takmak, yani bir kişisel koruyucu konunun donunu kullanmak en son nokta. Hı-hı. Yani yapılması gereken en son şey aslında. Çaresizlik sonucu yapılan bir şey gibi diyebiliriz tabiri caizse. Hı-hı. İlk yapmanız gereken şey gürültüyü ya da hangi maruz kalımsa o kaynağında yok etmek. Yani gürültülü bir işiniz varsa o gürültüye sebep olan makineyi önce ortadan kaldırmaya çalışmak.
İşveren bu ekipmanı sağlamakla
tabii yükümlü.
Eğer işçi bunları kullanmazsa da sorumluluğu var,
tabii,
değil mi?
Sorumluluğu var.
Bir yaptırım olmalı.
Tabii. İşveren işçiyi eğitmekle yükümlü, cihazları nasıl kullanacağını göstermekle yükümlü, kişisel koruyucu donanımları dahi nasıl kullanacağını göstermekle yükümlü. O konular kesin ama kaynağında yok edeceksiniz. Yani diyor ki mevzuatımız, iş sağlığı güvenliği temeli bunu diyor aslında mevzuat, tam da öte. Mevzuat onu temel alıyor zaten. Önce kaynağında yok et. Yani çok gürültülü bir makinem var. Acaba o makinenin daha gürültüsüzü var mı? Daha az emisyon, gürültü emisyonu yayan bir makine var mı? Önce ona bir bak diyor.
Evet.
Baktınız yok. Yani işin doğası gereği o. Örneğin dokuma tezgahları. Çok büyük bir gürültü kaynağı bu tezgahlar. Hele hele dokuma fabrikalarında yan yana birkaç tane, bazen 50-60 tane olabiliyor bu tezgahlardan. İşin doğası gereği bu olduğu için ikinci adıma geçiyoruz. Kaynağını da yok edemiyorsan çalışanın maruz kaldığı süreyi düşür. Buradan da sizin dediğiniz noktaya geliyoruz. O çalışan orada 8 saat boyunca çalıştırılmıyor. Yani bir çalışan 4 saat dokuma tezgahına çalışırsa metodun emrettiği formül hesabı gereği 3 desibel birden düşüyor maruz kalacağı günlük seviye. Bu çok ciddi bir miktar aslında. 3 desibel çok az gibi geliyor kulağa belki ama desibel logaritmik bir büyüklük olduğu için 2 kat arttığı zaman sadece 3 desibel artıyor.
Evet.
Yani 80 desibelin yarısı 84 desibel demek. Hı hı. Bu da zaten sınır değerinin altına çoktan inmiş oluyorsunuz. Böyle değerlendirdiğiniz zaman sizin dediğiniz gibi çalışanları başka yerlerde çalıştırmak, hep gürültü alanlarda çalıştırmamak, onları oryantasyona tabi tutmak, başka bölgelere sevk etmek önemli bir iş sağlığı güvenliği önlemi aslında.
Evet.
Hatta en başında geliyor. Kulak koruyucudan daha önce geliyor. Hı hı.
Elektrik kesintisi olduğu zaman devreye giren cihazlar var.
Evet.
Tabii fabrikalar, sanayiler bunları kullanıyorlar. Elektrik kesintisi demek bir saat elektrik gelmese çok büyük bir iş kaybı, para kaybı anlamına geliyor ki bu da o cihazları kullanmalarının zorunlu olduğu anlamına geliyor. Bu çok ses veren cihazları da belli oranlarda sesini kesebiliyorlar, değil mi? Yalıtımla.
Tabii.
İşçilerin korunması adına. Çünkü o kadar çok yüksek ses çıkartıyor ki bu cihazlar, yanında durmak imkansız.
Evet, kulak koruyuculardan önceki aşamalardan bir tanesi de gürültülü cihazı çalışanın kendisinden, onu yapamıyorsanız diğer çalışanlardan yalıtmak. Yani gürültülü bir tezgahınız var, bir çalışan bir veya çalışan değilin başında var. Diyorsunuz ki o çalışanlar ona maruz kalacak. Onun kaçar yolu yok. Hani hı-hı, işin doğası bu. Bari biz onu yalıtalım ki çevresini, ona bir çevresine bir kontrol plak çekelim, onu ayrı bir odaya alalım. Sadece o iki çalışan ona maruz kalsın. Diğer atölyedeki diğer çalışanlar da, çevresindeki çalışanlar da ona maruz kalmasın ki maruz kalan kişi sayısını azaltalım. Bu da çok önemli bir önlemlerden bir tanesi.
Evet.
Veya tavandan aşağı sarkıtılan kontrol plaklar olabilir, böyle gürültüyü sönümleyici aparatlar. Bunlar da yine fabrika içindeki yankıyı azaltır. Çünkü yankı da çok önemli bir maruz kalım kaynağı. Duvarlardan seken gürültü, eğer tavan alçaksa, duvarlar yakınsa ikinci bir gürültü kaynağı oluşturuyor aslında size. Tıpkı sanki orada bir ayrı bir makine varmış gibi yankı yapan ve gelen ses sizi ikinci bir gürültü kaynağımışçasına gürültüye maruz kalmanıza neden oluyor.
Evet.
Bunlar hep ayrıntı. O yüzden duvarlar işte sönümleyici bir malzemeyle kaplanıyor. Araya plakalar yerleştiriyor ki diğer şeylere erişmesin diye gürültü. Çetrefilli bir konu dediğiniz gibi.
Çok şey var.
İyi çalışılması gerekiyor üzerinde. Evet. Mühendislik yapılması gerekiyor.
Doğru. Radyasyondan da konuştuk ya az evvel. Aslında her birimiz cebimizde taşıyoruz radyasyonu bu cep telefonlarıyla.
Evet.
Böyle kalbine yakın yere koyanlar da var. Ceketinin işte sol tarafına koyanlar. Olabildiğince kalpten de uzak taşınmalı ki olabildiğince zararı önlemeye çalışalım.
Tabii değil mi? Temas ettirmemek lazım. Elektromanyetik alan büyüklüğü mesafenin karesiyle ters orantılı büyüklük. Hı hı. Ne kadar uzaklaşırsa kaynak sizden o kadar onun karesi oranında maruz kalımınız düşüyor. Temas ettiğiniz zaman belki fark edersiniz. Fazla ısınıyor olabilir teniniz, bedeniniz ama aradaki mesafe 10 santime dahi çıksa çok çok çok çok azalacaktır. Zaten bunlar evet. Hani dalga boyları çok küçük oldukları için evet. Etkileri çok düşük seviyede kalıyor. Tedbir elden bırakmadan çok da korkulacak bir şey olmadığını söyleyeyim. Hı-hı. Ben yani böyle üçüncü gözleri falan çıkmaz kimsenin, merak etmesin halkımız.
Evet, Barış Bey, süremizin sonuna geldik ancak buradan işverenlerimize ve işçilerimize söylemek istediğiniz uyarılarınız olabilir, önerileriniz olabilir. Var mı? Varsa sizden son kez dinleyelim ve uğurlayalım sizi.
Tabii ki, teşekkür ederim. Laboratuvarlarımıza iş sağlığı ve güvenliği ölçümlerini, iş hijyeni ölçümlerini yaptırsınlar. En önemli konu bu. Çalışanlarımız bunları iş güvenliği uzmanlarına, işverenlerden talep etsinler. Doğru bir şekilde yapılan, uygun bir metot kullanarak yapılan ölçümler her zaman hayat kurtarır. Hı hı. Şimdi kurtarmasa bile ileride yararını herkes görecektir. Elde sayısal bir veri olması her zaman çok değerli. Burada şu yok işte, hani biz hep onu sade fonu görüyoruz. Burada bir şey yok canım bizde. Sen bir sayısal veriyi elde et, onu rapor tabii. olarak önümüze koy ki biz öyle ikna olalım. Bizim halkımız biraz o konuda şeydir. Tırnak içinde gevşek davranmaya meyillidir ama olmamak lazım. Elden bırakmamak lazım önlemi. Çünkü iş işten geçtikten sonra geriye dönüş, az önce söylediğim gibi, çoğu parametrede yok. Yani evet. işitme duyunuzu kaybediyorsunuz. Titreşim söz konusu olduğunda uzuvlarınızı, elinizi, parmağınızı kaybediyorsunuz. Tabii. Bunlar çok ciddi hastalıklar, çok ciddi rahatsızlıklar. Aydınlatma söz konusu olduğunda görmeniz azalıyor, görüşünüz azalıyor. Parlak, yeterince parlak değilse veya yeterince tam tersi gereğinden fazla parlaksa. Hı hı. Bunlar kazalara neden olabiliyor. Geri dönüş olmayan kayıplar yaşayabiliyoruz. O yüzden halkımız bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Ben bir tek bunu öneririm.
Sayın konuklar, çok teşekkür ediyorum. Sizinle bu hafta çalışma hayatında fiziksel risk etmenlerini konuştuk. Aydınlatıcı bilgiler aktardınız. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Sağolunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde bu hafta fiziksel risk etmenlerini konuştuk. Çalışma hayatında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü çalışma uzmanı Barış Konuklar bizlerleydi. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Avrupalı Türkler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Avrupalı Türkler köşemizle devam ediyor. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver stüdyomuzda. Sayın hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Bu hafta sizinle yine önemli bir konuyu konuşacağız.
Evet.
Abdülhamit Han sondaj gemisi. Hayırlı uğurlu olsun. Nasıl buldunuz?
Hayırlı uğurlu olsun tabii. Şimdi tabii programımızın ismi Avrupalı Türkler ama evet, köşemizin adı. Tabii Avrupa'daki Türkler, dünyanın her tarafındaki Türkler bu Türkiye'nin önemli gelişmesinde heyecanla takip ediyorlar. Yani
evet,
bundan eminiz.
Tabii.
Hepimiz gibi. Onlar da çünkü çok ciddi bir atılımdır Türkiye tarafından ortaya konan. Bu özellikle Mavi Vatan konusu ortaya çıktığından bu yana ve de Türkiye'nin bu Mavi Vatan hassasiyetine karşı tavır alan belli başlı ülkelerin politikaları işte açığa çıktıktan sonra, hı hı, konu daha da önem kazandı. Şimdi tabii Türkiye yani 783 bin kilometre karelik karasal vatanının üzerine bir 462 bin kilometrelik de Mavi Vatan'ı koyunca,
evet,
çok ciddi bir büyüklüğe erişmiş oluyor. Şimdi Mavi Vatan nedir, evvela onu bir söylemek lazım.
Biraz açalım.
Bu 462 bin kilometre kare denizlerdeki ekonomik ilgi alanlarımızı oluşturan alandır. Ekonomik açıdan ilgimizi oraya doğru genişlettik haliyle. Ve bu işte rahmetli oldu zannediyorum emekli amiral Soner Polat'ın ilk kez telaffuz ettiği Mavi Vatan giderek Türk jeopolitiğinde çok önem kazandı artık. Ve yani bundan sonra da herhalde buradan bir adım gerileme söz konusu değil. Şimdi bu işte sondaj faaliyetleri ve denizlerde gaz ve petrol arama faaliyetleri işte özellikle 2017'den sonra hız kazandı.
Hı hı.
Bu Mavi Vatan meselesinin en önemli aslında daha doğrusu bu politikayı taşlandıracak olan bu sondaj faaliyetleri. Çünkü biz ekonomik ilgimiz bu alanlardadır dedikten sonra gerçekten de oradan ekonomik fayda getirecek bir takım faaliyetlerin içine girmek durumundaydık. Hı hı. Ve bu da ancak işte fosil şeylerin, yakıtların aranması ki Akdeniz'in doğusunda bununla ilgili tabii başka ülkelerinde faaliyetleri var. Başta İsrail olmak üzere onlar çıkartıyorlar falan. Tabii bölge itibariyle sıkıntılı bir bölge. Niye sıkıntılı bir bölge? Bir kere bir Kıbrıs meselesi var öteden beri. Bizim açımızdan sonuçlanmıştır, bitmiştir, Kıbrıs'ı diye bir sorun yoktur esas itibariyle. Orada Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, adı şimdilik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ama Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak adlandıralım. Bağımsız bir devlettir ve güneydeki Rum yönetiminin hangi hakkı varsa o bölgedeki eğer gerçekten işte bir takım zenginlikler söz konusuysa denizin altındaki o Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bunlarda hakkı vardır. Ve tabii ki Türkiye Cumhuriyeti de Kıbrıslı soydaşlarının yanındadır. Fakat bu tabii giderek böyle zaman içerisinde özellikle Yunanistan'ın tavrı nedeniyle ve Yunanistan'ı destekleyen diğer Avrupa ve Batılı ülkelerin tavırları nedeniyle sorun olmaya başladı. Şimdi bu soruna karşı tabii pes edip kenara çekilmenin mümkün olmadığını anlamaları gerekirdi. Yani Türkiye bir kere böyle kolay kolay pes eden bir ülke değil. Neticede bazı şeyler belki ertelenir ama hiçbir zaman vazgeçilmez. Şimdi önce Karadeniz'de gazımızı bulduk. O evet. Çok tabii aslında yani en azından moral verici bir hadisedir. Demek ki bir netice alınabiliyor. Onu gördü herkes. Şimdi arkasından da dünyada eşi benzeri çok az bulunan bir sondaj gemisi edinildi. Bu sondaj gemisi Abdülhamit Han ismiyle işte dün Akdeniz'e açıldı.
Evet.
Ve bizim yani kendi hükümranlık alanımızda sondajlara Yörükler 1 kuyusunda başladı. Başladı, bayağı başlıyor yani bugünlerde. Dolayısıyla daha sonra farklı yerlerde hatta tartışmalı olan bölgelerde de bu çalışmalarını sürdürecek. Bu ne demektir? İşte bakın ey dünya istediğinizi söyleyin. Efendim işte Sevil haritaları çıkarın. Efendim küçücük Meis Adası'ndan yola çıkarak Akdeniz'e işte sahip olmaya kalkışan Yunanistan da olabilir. Hı hı. Bunlar bir şey ifade etmez. Türkiye hakkını, hukukunu daima koruyacaktır. Uluslararası hukuka riayet ederek, uluslararası hukukun çizdiği sınırlar çerçevesinde bütün çıkarlarının takipçisi olacaktır. Bu demek. Hı hı. Yani Abdülhamit Han gemisinin, sondaj gemisinin ki çok gelişmiş donanıma sahip. Umarız tabii çok başarılı olur. Yani sonuçları itibariyle herkesin merakla beklediği bir şey. Fakat her şeyden önce bir de siyasal bir semboldür. Yani sahip çıkmaya karar verildiğinin bir göstergesidir.
Evet.
Hatta ben basında gördüm, İtalyan basınında Cumhurbaşkanımıza atfen Erdoğan Akdeniz'in efendisidir diye başlık atmışlar.
Evet.
Şimdi tabii Türkiye yani şimdiye kadar belki ihmal ettiği birçok alanda yeni atılımlar yapıyor. Bu yeni atılımlar bizim hem egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın daha da pekişmesine yol açacaktır. Türkiye bu önemli jeopolitik bölgede önemli işler yapmaya her zaman aday.
Öyle Türkiye diyorum. Enerjide bağımsızlık hedefine hızlı adımlarla ilerliyor
tabii, değil mi? Tabii ki bu çok önemli. Yani bizim yani ekonomik gelişmemiz de bu enerji kaynaklarıyla ilgili. Tabii bir yandan mesela nükleer enerjiyle ilgili çok önemli bir adım atıldı.
Evet.
Türkiye'de tüketilen elektriğin %10'unu üretecek olan Akkuyu nükleer santrali var.
Hı hı.
Hızla ilerliyor. Birçok hidroelektrik santraller kuruldu son yıllarda. Onun ötesinde yenilenebilir enerjiye çok önem verildi. Yani rüzgar ve güneş enerjisi konusunda çok ciddi atılımlar yapıldı. Şimdi ama yani gaz ve petrol önemini yitirmiş değil.
Evet.
Hele hele şimdi bir de bu Ukrayna-Rusya mücadelesine bakıyorsunuz, çatışmasına bakıyorsunuz. Rusya'nın işte yakıt kanallarını kesmesi Avrupa'yı ne kadar zor duruma düşürüyor. Bir baktık gitmişler şeyle tartışıyor, Azerbaycan'la müzakere ediyorlar.
Hı hı.
Fakat Azerbaycan gazının işte Avrupa'ya ulaşması da yine Türkiye üzerinden olacak. Dolayısıyla Türkiye
evet.
Hatta Azerbaycan'la varmış olduğu anlaşma gereği de müsaade etmek durumunda. Hı hı. Etmediği takdirde olmuyor. Dolayısıyla biz yani giderek böyle bir kilit ülke konumuna geldik enerji açısından da. Evet. Sadece enerji üretimi değil, aynı zamanda enerjinin nakli konusunda da Avrupa'ya, Batı'ya nakli konusunda Türkiye artık öyle yani fikri sorulmadan bir takım kararlar alınacak bir ülke olmadığını gösterdi. Evet. Göstermekte yani neticede işte mesela Doğu Akdeniz'de İsmet projesi vardı. Son derece pahalı. Denizin altından götürecekler, Türkiye'yi bypass edecekler falan İsrail'in gazını. Baktılar ki olacak gibi değil. Önce Amerikalılar çekildi, sonra diğerleri çekildi. Böyle fantezi bir takım projelerle falan bu işin olmayacağını, yani Türkiye'yi göz ardı ederek hiçbir yere varlamayacağını da görmek durumundalar diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda da güçlü bir petrol veya gaz ve hatta petrol ve gaz üreticisi haline gelirse Türkiye, ondan sonra artık herhalde çok büyük mesafe kat edilmiş olacak. Ve yeni hedeflere, yeni vizyonlarla ilerlemek mümkün olacak diye düşünüyoruz. İnşallah. Bu bakımdan memnun olmamız lazım.
Tabii.
Abdülhamit Han'ın bu ilk sondajının başarılı olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Arkası da gelecektir diye ümit ediyorum. Tabii bunu mümkün kılanlara da bu arada çok müteşekkir olduğumuzu açıklamamız lazım.
Evet. Emeği geçen herkesten tabii, Allah razı tabii. olsun. Hocam Abdülhamit Han sondaj gemisi öyle heybetli olmuş ki
evet.
böyle yüreğimi titretti. Vatan sevdalısı olan şu kalbinde azıcık evet, da olsa evet. bu ülkeyi seven herkesin yüreğini titretir.
Şeyleri var yani ölçülerine bakıyorsunuz 238 metre uzunluğunda.
Evet.
42 metre genişliğinde işte kule yüksekliği 104 metre falan.
Çok
yani
büyük.
Ondan sonra 12.200 metreye kadar sondaj yapabilecek ki bu çok ciddi bir şeydir. Yani
evet.
Şimdi bizim diğer gemilerimiz onlar da önemsiz değil.
Hı hı.
Fatih, Yavuz, Kanuni hı hı. isimleri de tabii bilinçli olarak seçilmiştir.
Tabii, çok güzel isimler.
Büyük padişahların isimleri konmuştur. Bunlar inşallah yüzümüzü güldürecek sonuçlar alacaklar ve Türkiye'nin bunu hak ettiğini düşünüyorum. Yani bakınız geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz aylarda basına da medyaya da intikal eden bazı haberler var. Vaktiyle açılmış kuyu, petrol kuyusu, işte Adana'da falan herhalde bir, çıktı bir tanesi. Açılmış kuyu, ondan sonra işte burada petrol falan yoktur deyip kapatılmış.
Evet,
yapanlar da genellikle yabancı şirketler. Hı hı. Şimdi o kapatılmış olan kuyuda mesela çok ne bileyim yüksek efsaflı petrol olduğu anlaşılıyor falan.
Evet.
Şimdi bunlar tabii Türkiye'nin geçmişteki bir takım aymazlıklarının, siyasal aymazlıklarının sonuçları. Şimdi o siyasal aymazlıkları açtığınız vakit önünüze yeni yeni fırsatlar, yeni hı hı. perspektifler çıkıyor. İşte bu neticede yani bu son yaşanan bu sondajla ilgili gelişmeler, alınan gemiler, bu faaliyetler, Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı'nın faaliyetleri ilk iyi netice Karadeniz'deki bunlar aslında o aymazlıkların geride kalmış olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum. Yani.
Evet.
Fiyatal açıdan.
Evet, geçtiğimiz günlerde Sayın Mete Yarar uçak üretiminin yapıldığı yere gitmiş. Bir uçağı gördüğümde diyor dizlerimin bağı çözüldü.
Evet.
Hangisi olduğunu şu anda hatırlamıyorum ama gerçekten bu yapılan uçaklarımız olsun, gemilerimiz olsun insanın yüreğini titriyor, dizlerimizin bağını çözüyor. Dosta güven, düşmana korku salıyor değil mi?
Efendim öyle tabii. Yani bir de böyle Türkiye'nin böyle bir takım insanların, ülkelerin, bir takım dış güçlerin himmetine muhtaç hale halde olmadığının da göstergesi oldu bu atılımlar. Yani teknolojik atılım yapılıyor. Bu çok önemli bir devrimdir yani teknolojik hı hı. devrim. Bunu zaman içerisinde çok daha gelişmiş olarak göreceğiz. Yani gün geçmiyor ki özellikle savunma sanayinde yeni bir ürün tanıtılmasın ve silahlı kuvvetlerimize teslim edilmesin. Çok sayıda özel sektör firması bu konuda bu alanda çalışmaya başladı ve bunlar teşvik gördüler. Fakat daha da önemlisi Türk mühendislerinin, Türk bilim insanlarının bu konudaki müthiş becerileri ve başarıları. Yani işte bu SİHA'larla, İHA'larla olanı da biliyoruz.
Evet.
Dünya gördü bunu ve giderek teknolojik ürünlerimizin, yüksek teknolojik ürünlerimiz de dahil olmak üzere ihracat kalemleri arasında bayağı hatır sayılır yer almaya başladığını görüyoruz. Şimdi öteden beri konuşulan bir şey vardır. İşte orta gelir düzeyi tuzağı falan. Orta gelir tuzağı. Şimdi yavaş yavaş Türkiye bu orta gelir tuzağını da aşmaya başlayacaktır. Başladı hatta yani öyle söylemek lazım. Dolayısıyla Türkiye işte İlber Ortaylı hocamızın söylediği gibi Türkiye bir mühendisler ve tıpçılar ülkesidir. Hakikaten bizim doktorlarımız, hekimlerimiz son derece başarılıdır. Bizim mühendislerimiz son derece başarılıdır. Bence genç kuşak bilim insanlarımız, mühendislerimiz bundan böyle de harikalar yaratacaklar. Yani Cumhuriyet'in 100. yılına geldiğimizde geriye bir bakıp mukayeseyi yapmak lazım. Nereden nereye gelinmiştir?
Evet.
1960'ların başındaki devrim otomobili talihsizliğinin üstünden bu kadar yıl geçmiştir ve bugün işte kendi otomobilimizi üstelik de dünyadaki benzerlerinden daha da mütekamül, daha da gelişmiş şekilde hazırlanan ve işte seri imalatı başlayacak olan TOK otomobilini 29 Ekim'de zannediyorum ilk şeyden banttan indirecekler. Hı-hı. İlk üretim başlamış olacak. Bunlar tabii çok önemli gelişmeler, ciddi gelişmeler. Ve onun da ötesinde yani işte Eskişehir'de biliyorsunuz bazı önemli keşifler oldu. Ciddi bir takım atılımlara hazır vaziyette Türkiye. Yeter ki bu siyasal irade oluşsun. Siyasal irade ve kararlılık oluşsun ve sebat göstermek lazım, mücadele etmek lazım. Ben özellikle bu Teknofest'leri izliyorum. Oradaki gençlerin heyecanını, coşkusunu görünce o zaman gerçekten memnuniyet duyuyor insan. Yani her bakımdan gelecek hakkında çok ümitli olmaya hakkımız vardır.
Çok büyük imkanlar sunuluyor bu Teknofest yarışmalarında. Bundan yıllar yıllar önce, 10 yıllar önce içimizde öyle dehalar vardı ki kimisi imkansızlıklar yüzünden bir şey ortaya koyamadı. Kimisi de önü kapatıldı. Yani işte dış mihraklar efendim engelledi. İçimizdeki bazı dış mihraklarla bağlantılı örgütlerce, insanlarca engellendi. Doğru. Yapılamadı. Ama şimdi geldiğimiz noktada artık teşekkür Türkiye ederim. Zincirlerini kırdı. Gençlerin de önünü açtı. Artık pek çok projeye imza atıyoruz.
Hem öyle hem de işte eski yıllarda bu kadar da iyi imkanlarımız yoktu yani. Onu da düşünmek
tabii
lazım.
Var,
yani üzerinde rahatlıkla birilerinin hesaplar yapacağı bir ülke olmaktan çıktı Türkiye. Bu önemli bir şeydir. Bu önemli bir şeydir. Bunun doğrudan siyasal iktidarla da yakın ilişkisi yok yani doğrusuna bakarsanız. Çünkü bundan böyle artık kimse öyle kolay kolay hesaplar yapacak durumda olmayacak. Ama bu noktaya getiren tabii siyasal iktidar.
Tabii.
Yani o bakımdan. Ama bundan sonra yani o şekilde ifade edeyim. Böyle bizim üzerimizden bir takım hesaplarla bizi zora sokacak, bizi tehlikeye atacak bir takım politikalara müsaade edilmeyeceği açıktır. Bunlar artık uygulanabilir olmaktan çıkıyor.
Evet. Kıymetli hocam süremizin de sonuna geldik. Türkiye mavi vatanda varlığını sürdürecek. İnşallah oradaki hidrokarbon arama faaliyetlerimizden de güzel neticeler, güzel haberler gelir ve buradan bu mikrofonlar vasıtasıyla dinleyicilerimize İnşallah. Duyururuz. İnşallah. Yine sizinle bu konuyu konuşuruz.
İnşallah.
İnşallah hep birlikte güzel günlere kavuşuruz. Daha güzel haberler veririz. Çok teşekkür ediyorum
ben
yayınımıza
teşekkür
katıldığınız
ederim.
İçin.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Güne Bakan.